Ayrım 27, Şahmat, Mario Mazzanti, sayfa 358. Etrafını çevreleyen hiçliğin bir yerinden bir ışık gördü, bir saniyeden az sürdü. Bu öyle bir andı ki Klebs uzun zaman sonra ilk defa bilincinin kısa da olsa canlandığını gördü. Hemen sonrasında sonsuz karanlık tekrar üstüne çöktü. Öğleden sonra, Midnik Greta'nın korktuğunun aksine evine gelmesine pek de karşı çıkmadı. Üstündeki dize kadar inen kot pantolonu ve ne renk olduğu pek anlaşılamayan kazağıyla Greta'yı merdivenin başında karşıladı ve ona eve kadar eşlik etti. Ev gün ışığında daha da çıplak ve ıssız görünüyordu. Bilgisayarların olduğu odada harap durumdaki bir perde odayı hafif gölgede bırakacak şekilde yarıya kadar kapanmıştı. Işığa karşı bakıldığında havada tozların uçuştuğu görülüyordu. Greta temizliğine dikkat etmemeye çalışarak birkaç gece önce oturduğu aynı sandalyeye yerleşti. ''Ne zaman uyanacak?'' diye sordu Midnik. Gözlerini yere dikmiş Greta'nın karşısında oturuyordu. ''Ne zaman olacağını söylemek zor. Dönmek için hala zamana ihtiyacı var.'' Greta, Midnik'i nasıl ele geçireceği konusunda kararsızdı. Onun yardımına ihtiyacı vardı ama ilk başlarda cesaret verici gibi dursa da yanlış bir yaklaşımdan dolayı onun içine kapanmasından korkuyordu. ''Bana Klebs'le konuşabildiğini söylemiştim. Peki bunu benimle de yapabileceğini düşünüyor musun?'' Delikanlının tavrı hemen düşmanca bir hal aldı. ''Eğer bunun için geldinizse kendinizi hiç yormayın. Yardıma ihtiyacım yok. Kimseyle konuşmaya ihtiyacım yok. Ne düzülmüş beyinsizlerle ne de kahrolası iyilik perileriyle.'' Greta sakin bir tavırla gülümsedi. ''Beni yanlış anladın. Aslında durum bunun tam tersi. Yardıma ihtiyacı olan kişi benim. Senin yardımına ihtiyacım var.''
''Anlamıyorum.''
Midnik'in düşmanca tavrı hemen yumuşadı.
''Doktor Alfieri'nin bana ihtiyacı mı var?''
Greta konuşmaya başlamadan önce etrafına baktı. Sesi derin ve biraz da kararsız çıktı. ''Hatırlıyor musun? Morphy'yi yakaladığımızda tam buradaydık üçümüz birlikte. Sen, ben ve Klebs.'' Greta ara vererek Midnik'in tepkisini ölçmeye çalıştı. ''Onu tekrar birini kurban etmeden önce yakalamak istiyorduk. Senin yardımın sayesinde ondan çok uzaklaşmadık.''
''Onu ikna etmeyi başarabiliyor muydu?''
''Bilgisayar parçalarının seri numaralarından mı bahsediyorsunuz?''
Greta başıyla onayladı. ''Sonrasını biliyorsun, bir sürü şey oldu.''
''Evet öyle, mesela Klebs artık neredeyse ölü.''
''Belki Midnik onu 10 gündür yattığı reanimasyon bölümünün içindeki yatağında görseydi, cümlesinin içinde geçen o neredeyse kelimesini kullanmazdı.'' ''Hayatımı kurtardı ve Morphy'nin tekrar öldürmesine engel oldu.'' Greta uzun bir sessizliğin odaya hakim olmasına izin verdi. Görevini tamamladı. Midnik kollarını göğsünde sıkıca kavuşturdu. ''Ama hala açıklaması yapılamayan ve karanlık kalan taraflar var. Ama Klebs'in bunları açıklığa kavuşturacak vakti olmadı.'' Greta durakladı. ''İşte düşünüyorum ki senin yardımınla, bu yüzden sana benimle de konuşabilir misin?'' diye sordum.
''Klebs'in işini mi tamamlamak istiyorsunuz? Bunun için polis yok mu?''
''Hayatımı kurtardı.'' diye tekrarladı Greta. ''Polise gelince onlar için bu soruşturma kapandı.''
''Boynunuzun borcu gibi bir şey yani.''
Midnik bir süre düşünceli bir tavırla bekledi.
''Aslında ona olan borcumu ödedim. Hiçbir şey için mecburiyetim yok.''
''Ama ona rağmen hastaneye geldin.''
''Ne olmuş yani?''
''Kolay olmamıştır diye düşünüyorum.''
''Hem de hiç.''
''İşte konu da bu. Bazı şeyler mecbur olmadan da yapılır. Bir şeye mal olsa bile, eğer bunun doğru bir şey olduğuna inanıyorsan yapılabilir.'' Greta boş yere Midnik'in bakışlarını yakalamaya çalıştı. ''Yardımına ihtiyacım var.'' Delikanlı ellerini darmadağınık saçlarının arasından geçirdi. Greta kendi kendine acaba en son ne zaman bir tarak kullanmış olabileceğini sormadan edemedi.
''Anlaştık.'' dedi en sonunda.
Greta bir zamanlar böyle bir durumda ben hep en mükemmelim diye düşünürdü ama şimdi tatminkar bir gülümseme için bile zorlanıyordu.
''Karanlık kalan taraflar neler?''
''Morphy'nin gönderdiği e-postalar. Hep gönderici adresini gizlemeyi başardı. Bunu yapmak çok mu zor? Ya da başka bir deyişle bu adam bilgisayar konusunda ne kadar usta?''
''Bu konuda çok iyi, hem de çok.
O gece bilgisayarını okyanusun diğer tarafındaki bir sunucuya bağlıymış gibi gösterebildi. Hem de sadece bizimle dalga geçmek adına. Tam adresin ne olduğunu hatırlatırım. New Orleans Royal Street. Bunu yapmak için birden fazla sisteme girmek gerek. Bu konuda çok usta biri olduğu açıktı. Bir hacker mı? Mitnick acı çeker gibi bir hareket yaptı. Of tanrım, hala bu kelime mi? Herkes ne dediğini bilmeden konuşuyor. İster inanın ister inanmayın, gerçek bir hacker çok farklı ve kökleşmiş adalet anlayışına sahip bir insandır. Morphy'nin yaptıklarını asla yapmaz. Greta Mitnick'in de bir hacker olduğunu unutmamıştı. Kimseyi kırmak istemedim. Ben bu konuyu iyi bilmiyorum. Demek istediğim... Boş verin dedi Mitnick sözünü keserek. Çok da önemi yok. Bu kelimeyle bilgisayardan iyi anlayan ve belki de bilgisayar başında eğlenip birkaç zarar verebilen herkes kastediliyor. Kısaca Morphy'nin çok usta olduğunu ve bir hacker'ın bilmesi gereken birçok bilgiye sahip olduğunu söyleyelim. Belki de biraz aptalca bir soru olacak biliyorum ama konuya bu kadar hakim olabilmek için iyi derecede bir eğitim almış olmak gerekli mi? Hepsinden önce açık bir zihne sahip olmak gerek. Bilişim diline, programların stratejilerine, sistem hiyerarşisi ve kontrollerin alt dillerine hakim olabilmeli. Yani bir sürü şeyi çok iyi bilmek gerek. Ama bunun sadece bir kısmını okulda veriyorlar. Gerisini topluluğa devam ederek alırsın, oradan buradan ve senden daha ileride olanlardan ya da deneme yanılma yoluyla birçok küçük oyunu öğrenirsin. Yani bir ortaokul diplomasıyla... Mitnick belli belirsiz bir hareket yaparak konuşmaya başladı. Ben liseye gitmedim. Bir sürü gereksiz ve sıkıcı ders almak zorundasın. Artık elini saçlarının arasına sokup sessizce düşünme sırası Greta'daydı. Biz Morphy hakkında konuşurken sen de buradaydın. Belirsiz de olsa onunla ilgili kafanda bir fikir gelişmiş olsa gerek. Mitnick başıyla onayladı. Şimdi sana birisinin hikayesini anlatmak istiyorum. Adı Nicola Greco'ydu. Morphy o muydu, tespit edildi mi? Hikayeyi dinle, seni temin ederim ki çok enteresan bir hikaye. O gün ikinci defa Greta hiçbir şey ekleyip çıkarmadan Nicola Greco'nun hikayesini anlattı. İşte beni öldürmek isteyen ve klepsi hedef alan adam bu. Kendime bunun birkaç gün önce burada satranç oynadığım adam olup olmadığını soruyorum. Mitnick'in yüzünde bir süredir şaşkın bir ifade vardı. Elbette bana onunla ilgili anlattıklarınıza göre bunu düşünmek zor. Ama arada 10 senelik bir delik var. Son 10 yıl. O uzun dönemle ilgili hiçbir şey bilinmiyor. Ne yaptı? Hangi ilgi alanlarını derinleştirdi? Büyük olasılıkla o yıllarını Morphy olmaya çalışarak değerlendirdi. Hem sonra bağışlayın beni ama kafanızı karıştıran nedir? O orospu çocuğunu temizlediler. Daha ne istiyorsunuz ki? Ortada bir ceset var, doğru. Yüzlerce kilometre uzakta yaşayan, bir temizlik şirketinde çalışan ve mafya için adam öldüren bir adam. Birden bizim şehrimize geliyor ve kendi dünyasından 1000 ışık yılı uzaktaki bir kadınla tanışıyor. Bir cinnet anında bu kadını öldürüyor ve mesleği öldürmek olan bu soğukkanlı katil, birden kana susamış seri katil Morphy'ye dönüşüveriyor. Böylelikle izleyicilerinin sayısını arttırmak için güzel bir plan yapması sadece birkaç saatini alıyor. Beni başrol oyuncusu ve kurban olarak gördüğü bir plan. İçine bilişim ve satranç bilgisini koyduğu, kibar beyefendi tavırlarını belli ettiği bir plan. Samimi olmam gerekirse sizin gördüğünüz tutarsızlıkları ben bulamıyorum. Hepsi bir yana profesyonel bir katil olması demek, hiçbir iz bırakmama zorunluluğu ve kendine ait bir imza bırakmaması demek. Bu durum onu bir şöhret arayışına ve Morphy olmaya itmiş olabilir. İlk kurbanına gelince onu internette sohbet ederken tanımış olabilir. Orada insanlar gerçekte olduklarından çok farklı görünürler ve mesafeler, sadece kilometreleri kastetmiyorum, ortadan kalkar. Adriana Maggezi internette sohbet etmiyordu. Bu araştırıldı. Hem sonra sana henüz söylemediğim iki şey var. Nedir onlar? İlki Klebs'in komaya girmeden önce söylediği son sözleri. Greta Mitnick'e Klebs'in söylediği o parça parça sözcükleri anlattı. Delikanlı yine şaşkınlığa düşmüştü. Tekrar ellerini saçlarının arasına götürdü. Klebs bir şey mi anlamış? Sorulması gereken doğru soru başkaydı dedi Greta doğru kelimeleri seçmeye çalışarak. Ne anladı? Mitnik'e tüm bunları hazmetmesi için zaman tanıdı. Sonra başka bir şey daha var. Senin sayende ortaya çıkan bir şey bu.
Morphy'nin bilgisayarına sızarak aldım şu meşhur seri numaralarımı.
Greta başıyla onayladı ve birkaç dakikada yapılan araştırmayı, elektronik mağazasına koşarak gitmelerini, güvenlik kamerası kayıtlarından bir şeyler elde etme ümitlerini anlattı.
O zaman adamı gördünüz.
İşte sorun bu. O bilgisayar parçalarını alan ve kameralarda görünen adam benim dairemde öldürülen adam, yani Nicola Greco değil. Mitnik rengi solmuş bir şekilde kafasını kaldırıp ilk defa Greta'nın gözlerine baktı. Polis ortada bir suç ortağı olmadığını ve en basit haliyle Greco'nun bilgisayarı bu adamdan aldığını düşünüyor.
Aman tanrım, siz anlamamış olabilirsiniz ama polis nasıl bu kadar aptal olabilir? Lanet olsun, hiçbir hacker ya da cracker ya da lamer ya da bilişim korsanı adı her neyse, o orospu çocuğunun kapasitesine sahip, yasa dışı işleri için bilgisayar kullanan hiç kimse, nedeni ne olursa olsun başka birinin topladığı bilgisayarı almaz.
Greta sırtından bir ürperti geçtiğini hissetti. Bu söylediğinden emin misin?
Para umurumda değil ama son meteliğime kadar iddiaya girerim ki video kayıtlarında görünen bilgisayarı satın alan o adam seninle o gece burada satranç oynayan adamın ta kendisi.
Adam yarısını içtiği sigaranın gerisini yere attı. Etrafını son bir defa gözden geçirmemek için kendine engel oldu. Telefon kabinine girdi. Paranoyak mı oluyordu tüm bu tedbirler? Hatta Greta Alfieri'yi cep telefonu yerine bir telefon kabininden aramak. Kadının kendinden istediği ek bilgileri çok rahat elde etmişti. Kimsenin şüphesini çekmemişti. Ama kadının anlaşmalarına ne kadar uyacağından ve bu bilgilerin anında akşam haberlerinde televizyonda dönmeyeceğinden nasıl bu kadar emin olabiliyordu? Eğer böyle bir şey olursa birileri, belki o aşağılık Benli ya da göt yalayıcısı Mayetza kendilerine sorduğu o soruları hatırlayıp bunu Sensi'ye söyleyebilirlerdi. Adam elinde telefonun ahizesi, telefon numarasının yarısını tuşlamış halde kararsız kaldı. Diğer taraftan o aşağılık kadın ona iyi para ödüyordu. Onun bu bilgileri kendisine sızdırması için söz verdiği rakam oldukça ilgi çekiciydi. Lanet olsun diyerek numaranın geri kalanını da tuşladı.
Selam güzel bayan, beni çok iyi dinle ve not al çünkü bir daha tekrarlamayacağım. Yapılan telefon görüşmelerinin hepsi 7 tane, hepsi aynı numaraya. Nicola Greco'nun telefon hattı ne başka numarayı aramış ne de başka numara tarafından aranmış. Şunu unutma ki her iki telefon kartı da kısa bir süre önce göçüp gitmiş yaşlı bir emeklinin adına alınmış. Şimdi sana konuşmaların gün, saat ve uzunluklarını söyleyeceğim. Hazır mısın?
Greta Mitnik'in sorgulayan bakışları altında biraz önce not ettiği telefon bilgilerini inceliyordu. Zihninde günleri eşleştirmeye çalışıyorum. Bana bir saniye ver. İşte ikinci telefon görüşmesine bak. Maccezi cinayetinin olduğu gece saat 22.16'da yapılmış. Kızın ölmesinden ve elektrik kesintisinin başlamasından hemen sonra. Konuşma süresi 5 dakikadan biraz fazla. Mitnik konuşmak üzereydi ki Greta ona bu zamanı tanımadı. Tesadüf mü? Olabilir ama 5. aramanın gününe bak. Paola Cerny'nin öldüğü gün. Aramanın saatine de bak. Arama kız neredeyse boğazında bir kesikle yatarken yapılmış. Konuşma sadece birkaç saniye sürmüş. Bu sefer pek aktarılacak bir şey olmamış. Her şey yolunda gitmiş çünkü. Delikanlı oturduğu yerde sallanmaya başladı. İki suçlu var, biri kol, biri beyin, öyle mi?
Düşündüğün şey bu mu?
Genel olarak bu şekilde bir şey.
Gerçek olamayacak kadar korkunç bir hikayeye benziyor.
Dinle, bilgisayar parçalarını satın alan bir adam var ve sen, hiçbir hacker'ın başkasının topladığı bir bilgisayarı kullanmayacağını ve bu adamın kesinlikle benimle satranç oynayan adam olduğu üstüne iddiaya girebileceğini söyledin.
Videoda görünen adam sadece birkaç parça aldı. Bilgisayarı bir araya getirenin o olduğundan emin olamayız.
Ama en azından onun olma olasılığı var. Sonra Nicola Greco'nun kendi hikayesi. İstediğin gibi evir çevir. Bizim tanıdığımız Morphy'ye uyum sağlamıyor. Şimdi buna ek olarak edilen telefonlar var. Son olarak da Krebs'in söyledikleri var. Henüz bitmedi. Bana inanmak istemiyorsan ona inan. Mitnik düşünmek için sessiz kaldı. Greta konuşmaya devam etti. Şöyle bir hikaye düşünelim. Videodaki adama Morphy diyelim. Morphy'nin aklında uzun zamandır fantezileri var ama bunları uygulayacak cesareti yok. Ya da sadece sorunlu vücut şeklinden dolayı güvensiz ya da kim bilir başka ne gibi bir sebebi var. Fanteziler ona hep çok uzak kalmış, ta ki bir gün bir şekilde Nicola Greco'yla irtibat kurana kadar.
Belki bir forumla ya da saçma bir sitenin e-posta adresi listesinde karşılaştılar.
Bu mümkün ama ben yine bunun anonim kullanıcılar olarak kalabilmelerine izin veren bir sistemde olduğunu düşünüyorum. Her halükarda bu karşılaşma her şeyi değiştirdi. Bu iki hastalıklı karakter birbirlerine güvenebileceklerini anladıklarında kendilerinden bahsetmeye başladılar. Nicola Greco kendinden ve yaptığı işten, Morphy ise fantezilerinden. Kim bilir belki de Greco'nun cinayetlerinin kişiliksiz, anonim ve sıradan olmalarından dolayı kendini hayal kırıklığına uğramış hissetmesi konusunda haklıydın. Nihayet rezil anlaşmalarını yaptılar ve Adriana Maggezi ilk kurban olarak seçildi. Katil iletişim kurabilmek için iki tane cep telefonu edindi. Bunlardan birini Morphy'ye tahsis etti ve şehre geldi. İki cep telefonu arasındaki ilk konuşma Maggezi'nin hayatının son gününde oldu ve oldukça uzun sürdü. Planın detayları üstünde konuştuklarını düşünebiliriz. Ama bir şeyler ters gitti. Belki Morganti'nin beklenmedik gelişi, belki de elektriklerin kesilmesi. Nitekim bir şey Greco'nun öfkelenmesine, bunu kızı yansıtmasına neden oldu ve hemen sonrasında Morphy'yi aramak zorunda kaldı. Uzun süre konuyu tartıştılar. Konuşurlarken Morganti'nin asansörde olduğunu unutmayalım. Ve bundan dolayı Morphy büyük ihtimalle orijinal planda bir değişiklik yaparak Nicola Greco'ya yeni direktifler vermek zorunda kaldı. Her halükarda katilin oradan ayrılmadan önce son sahneyi hazırladığını biliyoruz. Birkaç saat sonra Morphy ilk e-postasını yazdı ve böylelikle yeni bir telefon görüşmesi yaptılar. Bu üçüncü görüşmeleriydi. Bu en uzun konuşmaları oldu. Olanları sakin kafayla analiz etmek, bir sonraki adımları belirlemek ve hepsinden öte Morphy için Greco'nun anlattıklarını dinleyip tadını çıkarma imkanı. Adriana Maggezi'nin ıstırabını ve son kapanış sahnesini detaylarıyla dinledi. Dördüncü telefon görüşmesi Paola Cerny'nin öldürüldüğü gün gerçekleşti ve sadece birkaç saniye sürdü.
Her şey hazır, bu akşam işini bitiriyorum.
Beşinci arama bundan birkaç saat sonra kurbanın boynundan oluk oluk akan kan henüz durmamışken yapıldı. Bu görüşme de çok kısa oldu. Yaptım. Altıncı konuşma bir gün sonra oldu. Üçüncü görüşme gibi bu da uzun sürdü. Morphy'nin bu zevki uzun uzun yaşaması gerekiyordu. Greta Alfieri biraz soluklanmak için durakladı. Plan çok açık. Altı görüşmede her iki cinayetin öncesinde, sonrasında ve ardından detayları anlatmak için yapılmış. Geriye yedinci ve son arama kalıyor. Eminim bunun ne zaman yapıldığını bana söyleyebilirsin. Mitnik sessiz kaldı. Nicola Greco evimin terasına girmeden yaklaşık 4 saat kadar önce. Sensi karanlık bakışlarla toplantı odasındaki en sıkı iş arkadaşlarına döndü.
Evet, bu Alfa Romeo nedir?
Komiser Bendi öksürerek sesini açtı.
Plakası çalıntı, aynı model ve renkte, Napoli'de kayıtlı. Geçen yıl bir kaza sonrası hurdaya çıkmış bir araca ait.
Alfieri'nin evine uzak bir barın yakınında park etmiş. Zabıta ekipleri yolda devreye gezerken plakanın sahte olduğunu fark edip bize haber verdi.
Devam et.
Barın sahibi arabanın Klebs ve zavallı Korbani'ye yapılan saldırı gününden beri orada durduğuna yemin ediyor.
Hiç yer değiştirmemiş mi?
Hayır, o günden beri arabaya kimse elini sürmemiş. Sensi düşünceli bir şekilde elini çenesine götürdü.
Gerçekten de Greco'nun kullandığı araba olabilir. Benden istemiş olduğun arama emrini savcıya imzalatacağım.
Güzel, dedi Benli tatminkar bir ifadeyle. Ben hazır bekleyeceğim.
Kayda değer bir şey bulabileceğini düşünüyor musun?
Greco'nun kişisel dokümanları, sahte ya da gerçek olsun fark etmez. Onları üstünde Alfieri'nin evine götüremezdi.
Ama aynı zamanda sokakta bir çeviri ya da kontrol olması durumunda üstünde hiçbir kimlik olmadan yakalanma riskine de giremezdi. Biraz şansımız varsa dokümanlardan nerede kaldığını öğrenebiliriz.
Sensi Mayetsa'ya dönerek sordu. Aklıma gelmişken otellerle ilgili bir gelişme var mı?
Mayetsa başını salladı. Hiçbir şey yok. En lüks otellerden saat başına oda kiralayan pansiyonlara kadar hepsine baktık. Ortadan kaybolan müşteri yok. Greco'nun öldüğü saatten daha önce kaldıkları otelden ayrılanların ise hepsi normal.
Sensi umurdanır gibi bir ses çıkardı.
Nerede kaldığını bulmak zorundayız ve bunu çok hızlı yapmalıyız. Organize suç ekibine aptal izinimi vermek istemiyorum. Ve hala o elektronik dükkanında kamerada görünen adamın kim olduğunu bulmamız gerekiyor.
Sensi ayağa kalktı. Hadi bakalım çalışmaya beyler, işe koyulalım.
Mayetsa sen ofisime gel. Seninle konuşmam gerek.
27. ayrımın sonu. Sayfa 370.